Ayrım 18. Kalbin Böcüğü, Atilla Atalay. Sayfa 226. İnsan kalma alıştırmaları. Ve hemen gidemedim. Ve artık gidemedim. Ve sonra hiç gidemedim. Kurtuluşta son durakta bir tramvay ölüsü. Sanki ben öylece kala kaldım. Hepimiz kala kaldık. Elimizde tetiği çekilmeyen, namlusu yönsüz bir tabanca gibi. Edip Cansever. Öncesi var da nasıldı tam bilmiyorum. Olan şu ki, üç adam delirtici kırmızılıkta perdeleri içeriye gün ışığı sızdırmayan mağara gibi bir eve sığınmış, dışarıdaki hayatın dinmesini bekliyorduk. İşsizdik. Hayatın orasına burasına CV'ler yazıp yolluyorduk. CV'nin Türkçesi tam olarak nedir bilmiyorum. Çünkü isteyenler CV diye istiyordu hayatımızı. Bildiğimiz bilgisayar dillerini, çalıştığımız yerleri, hayırlısıyla mezun olduğumuz okulları İngilizce olarak kağıda dökerken radyoda Aydın dolaylarından Koca Arap Zeybe'yi çalıyordu. Sigara içtiğimizi gizliyorduk. İngilizcemizin esasen elleme kör olası Arap uykularda adam vurulmaz cümlesini çevirmeye yetmediğinden asla söz etmiyor. Niyeyse istedikleri vesikalık fotoğraflarımızı CV'lere iyileştirirken gözlerimizdeki yorgun çaresizliği okumalarından korkuyorduk. Bu bir oyun nasıl olsa, niye bu kadar ciddiye alıyoruz ki, diyor Erdem. Hep sarhoştu. Bakma sen, üşütmüşler, asıl bunların yapmaya işi yok, eleman arıyoruz diye çağırıp işsizlerle kafa buluyorlar. Birkaç ay öncesine kadar hiç ağzına bile sürmemişken, şimdi milyon tane sigara içiyor, kırmızı perdeler hariç evin her tarafında delikler bırakıyordu. Bir iş görüşmesinde insan kaynakları bölüm başkanı Bişi Hanım'ı hiç sigara içmediğine, üzerindeki sigara yanığını o an fark ettiği kravatı kardeşinden ödünç aldığına inandıramamış, dönüşte kravata işemiş ve hayatının ilk sigarasını yakmıştı. Hep öfkeliydi. Neden oturup da kim olduğumuzu, hatta kim olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz ki, diyordu. Hiç kimse değiliz hemşerim, dinlemiyorsunuz bile, yavşaksınız. Onlar da biz eleman aramıyoruz, yavşak arıyoruz zaten. Okuduğunuz tüm kitapları bir tarafınıza sokun, biz sizi ararız, çok beklersiniz diye cevap maili yazsın bitsin. Sonra hızını alamıyor. 24 Ocak, 5 Nisan, Kara Perşembe, Mor Cuma, Deprem, Hortum, gelmiş geçmiş cümle krizleri neden sonuç ilişkisiyle açıklıyor. Sektörel ve konjonktürel bazda irdeliyor. Hatta üstüne insan eşrefi mahlukattı derdi babam diye başlayan 150 mısralık şiiri ezberden okuyordu. Hep sarhoş derdim. Ve hep aslında sarhoş olmadığını kanıtlamak için bize ve kendisine böyle bilgi bellek gösterileri yapıyordu. Masanın üstü ayılınca okumak için kendisine yazdığı notlarla doluydu. Bir tanesini bile okusanız kendi bulduğunuz işi hiç düşünmeden ona verirdiniz. Delice sessizdi Orhan ve delice ayık. Ya da uykusuzlukla sarhoş oluyordu bilmiyorum. Hiçbir zaman uyku değil ama sürekli bir mahmurluk, bir hata mesajıyla yüklü gözlerle dolaşıyor, başka dilde yalnızlık şarkıları dinlerken kafasını bilgisayara sokuyordu. Ekran başında oturmaktan yorulunca sandalyeye bir kuş gibi tüneyip oturan yerlerini dinlendiriyor, ellerini klavyeden, gözünü ekrandan ayırmadan bir ayağıyla diğer ayağındaki çorabı çıkarabiliyordu. Sanki günün birinde ekranda bizim göremeyeceğimiz bir pencerenin açılmasını bekliyordu Orhan. O pencereden içeri süzülecek ve artık bir Windows uygulaması olarak yaşamını sürdürecekti. Bense uzaylılar tarafından kurtarılmayı bekliyordum. Bir üst medeniyet gelecek, bizi manyak eden bu şizofren kültürün ağzını yırtacak, tek harekette cümle Windows uygulamalarından çıkıp televizyonları camdan atacaktı. Soran olursa böyle diyordum. Gerçi şimdiye kadar böyle derinlemesine bir soru soran olmamıştı. Okul da bitti. Nerede çalışıyorsun sen şimdilik? Nikah, nişan öyle bir şey var mı? Bıkıp usanmadan bunu soruyorlardı. Ne sorsunlardı ki peki? Bu küçük, sevimli bir ilgi cümleciydi. Binin üzerinde duyunca tuhaf sosyolojik hesaplara giriyordun. Herkeste bir bunalım, bir yırtma arayışı vardı. Herkesin çevresinde senin benim gibi Allah'a CV yazası gelmiş bir genç nüfus dolanıyordu. Sana sordukları sorularla kendi durumlarını tartıyor olabilirler miydi? İyi iyi, bak Numan Beylerin oğlu da daha iş bulamamış. Nurşize Hanımların kızı da 28 yaşına geldi. 78'li miydi? Yok kız 74'lü. Bührek Beylerin oğlu da sürtüyor, kendini içkiye vurmuş. Kafayı bilgisayara sokmuş, bıdı bıdı bıdı bıdı. Yok ama, bu trilyon yıllık mahalle karısı iştahından başka bir şeydi artık. Mahalle karılarıyla vır vır yiyerek beyinlerini haşlak yumurtaya çevirdikleri bezgin kocaları, o zevlatlarına bu cümleleri bıçak gibi soktuklarının farkına varsınlardı. Neydi lan, ölelim miydi? Yok be yavrum, hangi anne baba evladının kötülüğünü ister ki? Fakat kötü oluyordunuz işte. Her seferinde kendinizi daha bir başarısız, işe yaramaz ve çaresiz hissediyordunuz. Bazen bir bardak şefkatli çayla gelirlerdi. Aslında eve elektrik yazmasın diye loş olan ininize, eşek kadar adamken annenizden gizliden koyduğu baba parası bulurdunuz cebinizde. İşte o zaman en ağır bıçak yarasını alıp yorgun düşer uyurdunuz. Soba sönerdi, elektrik saati fırfır dönmeyi bırakırdı. İnsan en az uyurken yük olurdu. Aslında Kurtuluş'taki o eve bir günlüğüne gitmiştim. Galiba o gün kırmızı perdeler açıktı. Ama Orhan'ın "biz bu evden çıkamıyoruz" dediğini adım gibi hatırlıyorum. Erdem sızmış, yerdeki halının üzerinde boylu boyunca yatıyordu. Bakkal çakkal telefonla eve geliyormuş. Anne şefkatiyle onlara sahip çıkan bir şeyden söz ediyormuş gibi, "eh internet de var işte" demişti. Bir şeyler daha konuşuyorduk. Erdem yattığı yerden tuhaf hırıltılar çıkardı. Orhan bana sarf ettiği cümleyi hiç bölmeden kanepeden kalkıp yerde yüzü koyun yatan abisini çevirdi. Sonra bir yüzüne baktı, sonra yine ters çevirip bıraktı. "Sızınca böyle yatması daha iyi" dedi. "Öbür türlü kendi kusumuyla boğulma tehlikesi var." Belki o dakika gitsem giderdim Kurtuluş'taki kırmızı perdeli evden. Erdem'i o halde görünce az daha yürüyüp her geçen gün giderek incelip alçalan bir duvarın öbür tarafına kolayca geçivermekten korkmuştum. Ama gidemedim. Bilmiyorum, belki o evdeki hiç kimsenin bana bir şey söylemeyecek olmasından, belki kaybolayım artık diye. Uyudum işte orada, o duvarın dibinde. Ertesi sabah biri bizi gözetlese o da şizofren olur, evine hoş geldin dedi Erdem. Gülüştük. Aslında dikkatle gözetlense her yerde bir sürü vardı o evlerden. Kederli gölgeler kimseye görünmemeye çalışarak girip çıkarlardı. Tutunamayan lojmanlarının kapısında. Bakkalların en hakikatli yumurta ve makarna müşterisi o evlerde yaşardı. Kapısını koklardı meraklı apartman teyzeleri. Eskiciler bilirdi ki en çok okunmuş gazeteyi o gölgeler biriktirir. Eksiksiz doldururlar bütün çapraz bulunacaları. Eleman arayanlar sayfası hep delik deşiktir. İsimsiz, sessiz zilleriyle beraber susarlardı. Gözlerini apartman boşluğuna düşürmüş, size değmeden uçarak inip giderlerdi merdivenlerden. Görseniz görürdünüz. İşte ben kendimi o evlerden birine uykucu cüce kadrosuyla yazdıktan sonra günler günleri kovaladı. Arada irili ufaklı birkaç kriz daha oldu. Kim bilir kaç tane daha CV yollayıp cevap bekledim, giderek derinleşen uykularda. En çok babamı özledim. En çok o anladı, daha küçücük de olsa bir adamın kaçma isteğini. En çok annem aradı, fazla yazmasın diye kısa ağladı olabildiğince ve en çabuk sevdiğini söyleyen kız unuttu, henüz aynı şehirdeyken. O sürede hep de uyumadım tabii. Orhan'ın bilgisayarını elinden almaya imkan yoktu ama Erdem birkaç birasını bana veriyordu. İçip televizyondan dışarı bakıyorduk. BBG evini biz de izliyorduk mesela. Sonra diğerleri, isimlerini biliyorsunuz. Televizyon ampul gibi yanık duruyordu evde. Ama televizyonun gösterdikleri kırmızı perdelerin daha sıkı kapanmasına neden oluyordu. Aslında büyük bir merakla acaba dibini bulabilecekler mi diye bakıyorduk televizyona. Onlar dibini bulsa biz de bulacaktık sanki. Bayram gibi bir şey olacaktı. Kuytu evlerden yalnızca bilgisayarın ışığıyla aydınlanan loş odalardan milyonlarca insan sokağa fırlayacaktı. Dibi, doğru filan hiçbir şey yoktu ama. Bazen izlediğiniz adamlar ve kadınlardan içine olmaz türlü hayvan, bitki, isim, şehir, silikon, porselen ve dört çeker kara çiplerin karıştığı tuhaf olaylardan sonra "evet bu, buraya kadar. Hayatımızın çevresine kazdıkları derin hendeğin dibi burası işte" diyordunuz. Uzun sürmüyordu. Yalama olmuş bir şaşırtma duygusundan insanlığınıza geri kalan tuhaf bir iç burukluğuyla az sonrakine bakarken yakalıyordunuz kendinizi. "Artık dışarıda yer çekimi yok belki de" diyor derdim. "Ondan bulunamıyor o hendeğin dibi. Çünkü yer çekimi dediğin şeyin eninde sonunda yere yapıştırması gerekir insanı." Sonra içeride hüküm süren yer çekiminin varlığını kanıtlamak istercesine dan diye yüzüstü halıya kapaklanıp sızıyordu. Orhan'a göre ise içerisiyle dışarının koşulları aynıydı aslında. Biz nasıl ki artık ufaktan kafayı sıyırıp dışarı çıkamaz olmuşsak, onlar da bir türlü içeri giremez hale gelmişlerdi. Kamera ışıklarının, araba farlarının olmadığı, yırtıcıların çiftleşmeye, itlerin dalaşmaya uğramadığı sakin yerlerden korkuyorlardı. Üstlerine yanlışlıkla serin ve dingin bir gölge düşse ateş eder, ısırır, böğürür bir şekilde dikkat çekip üzerlerine spot ışığı çağırırlardı. "Onlara da yazık lan" diyordu Orhan, gülüyorduk. Fazla değildi ama gülüyorduk. Henüz insandık yani. Hatta eve gelenlerden biri kendisini Ellie McBeal dizisindeki kıza benzetirken bizi de Friends dizisine benzetmişti. Ona kalsa biz bu neşe ve sıkı dostlukta örülmüş ev hayatıyla Emmy ödülü alırdık. CV'lerimizde ne de şık dururdu öyle ödül filan. Orhan'la biz bir şey diyemedik kızın arkasından. Ne olsa Erdem'in eski kız arkadaşıydı. Erdem part-time çalıştığı şirketten kriz nedeniyle zorunlu bir yılbaşı tenkisatı sırasında atılınca kız önce telefonda tenkisatın ne demek olduğunu sormuş, ardından bir veda mailiyle Erdem'i terk etmişti. Arkadaş kalsınlardı. Tam da o günlerde Erdem aldığı çifte bıçak yarası ve tazminat parasıyla Kurtuluş'taki bu evi tutmuş, nereden bulduğunu kendisini de hatırlayamadığı kırmızı perdeleri kornişe takıp sımsıkı örtmüştü. O yüzden hani yani ille de bir laf söylenecekse kızın ardından Erdem söylesindi. Bir şey söylemedi ama. Kırmızı perdelerin arkasındayken bir salağa salak deme konusunda hepten dilsizleştiğimizi ilk kez o zaman fark ettim. Neden sonra mevzu açılsın diye sordum. Sahi lan Erdem, tensikat ne demek? Hiç işte be hocam, işten adam atmanın Arapçası. İşi alırken özgeçmişine CV diyerekten Latince istiyorlar, sonra tensikat yaptık deyip Arapça işten atıyorlar. Nasıl, güzel mi? Diyorum işte, alay işi zofran bunların. Öylelerde evet. İşsizlik çoğalınca bazı işverenlere ucu sadistliğe varan alengir ruh halleri çökmüştü. Latinceden Arapçaya ve oradan İngilizceye kadar cümle dillerdeki asıl karşılığı ayılık olan şeyler yapıyorlardı ya çaresiz genç insanlara. Vejeteryan olması şartıyla makine mühendisi arayanlar vardı. Çevirmen olarak işe alınan kızları şişmanladı diye işten atan patronlar duyuyorduk. Ödünç bir kravattaki sigara yanığını ilk bakışta görebilen kartal gözlü, hijyenik taş kalpli hanımıysa bizzat tanımıştık. Nasıl yani, şöyle mi oluyor tensikat dediğimiz? Patron personelini çağırıp tek sıra halinde karşısına diziyor, içlerinden birkaçını işaret ederek ten ten ten siyek attım diyor. Bu mudur? Doğru söylüyorsun tostum, aynen öyle oluyor. Ten ten ten siyek. Kendini yine yer çekimine bırakmış, halıya doğru kapaklanırken gülüyorduk. Çok yalnız değildik, ara sıra birileri geliyordu. Otel niyetine kız ya da erkek arkadaşını atanlar, Erdem Orhan Sayan kardeşlerin İstanbul'da işi olan memleketlileri, Taksim civarında içip gece tarifesini denkleştiremeyenler, sevgilisiyle kavga edip bir süre kaybolmak isteyenler, sürekli adres değiştirerek alacaklısından tüyenler, bedelli askerlik bekleyenler, bir yerlere kapanıp ders çalışması gerekenler, ara sıra benim gibi ökseye tutulup gidemeyenler oluyordu gelenlerden. Üçgen dört, bazen beş oluyorduk hayat kaçakları sofrasında. Eninde sonunda becerip gidiyorlardı ama. Bizse gidenlerin bu gücü nereden bulduklarını hayretler ederek öylece kala kalıyorduk. Aramızda en çok firar teşebbüsünde bulunan Erdem'di. Bir sabah geri sayım başladı hocam diye bağırdı. Çıkıp kurtulacağım ben bu evden. Öğlene doğru çıkıp yarım saat sonra elinde 10 tane kutu birayla geri döndü. Olsun, en azından denedi diye düşünüp ben bulaşmadım. Fakat Orhan rahat durmadı. Seni bu fena evden, bu sefil hayattan kurtaracağım Erdem. Adın neonları süsleyecek. Kürkler mücevherler içinde yüzeceksin. Yanına bir miktar ecnevi parası al. Yarın ilk teyareyle Avrupa'ya gidiyoruz. Siktir git Orhan, ben seni tutmayayım. Pekala, gidiyorum. Erenköy'deki köşk sana emanet. Esnafın sevgilisi Sezerci'ye bir öz baba şefkati göstereceğinden eminim. Elveda. Firar girişimcisi Erdem kardeşinin geyikleri karşısında sustu. Belki de içinden doğru geri sayıma devam ediyordu. Oysa evde bulunduğum süre içinde Orhan'ın en küçük bir firar teşebbüsüne bile rastlamamıştım. Günün dolmadan çıkamazsın ki abi diyordu. Ne olacak bilmiyorum ama bitecek bir gün. O gün gelinceye kadar fazla tırmalamamak lazım. Sonra hep de nefkâra sarıyorsun. Biraya çok para gidiyor. Neydi lan peki bu? Neyin çilesini dolduruyorduk? Okuldan verdikleri çıkış kağıdında fakülte yönetim kurulunun bilmem kaç sayılı kararı gereğince bana mühendis ünvanı tevcih edildiği yazıyordu. Peki bu ev? Yani Orhan'ın savına göre bu evde geçirmek zorunda kaldığımız günlerin sonunda bize bir ünvan verecekler miydi? Doğru olabilir de derdim. Delirdik diye düşündüm. Boş torbalar ve hormonlu incir çekirdekleri dolsun diye konuşuyorduk sanki. Belki de büyük bir nimettir gerçekten. Olgunlaşıyoruzdur, kim bilir. Hadi ya, felek bizi imtihan mı ediyor yani? İşsiz Türk'ün bira ve bilgisayarla imtihanı. Dinlendiriyor diyelim. 7 yaşından beri durmadan sınava giriyoruz zaten biz. Belki de yeterince kıyıda bir yerde soluklanınca. Kıyıda ne? Erdem'i kardeşinden öğrendiğim şekilde yüzüstü çevirip halının üzerine bıraktım. Yalan değil, 7 yaşından beri türlü çeşitli sınava giriyorduk. Kolejler, fen liseleri, üniversiteler bitince bir bok olacak sanıyorduk, olmamıştı fakat. Peki daha sonra? Yani eğer Orhan haklıysa ya da Erdem'in söylediği gibi hayat 7 yaşından beri bir yarış atı gibi koşturduğu bizleri burada, bu kırmızı perdelerle çevrili, bira kabuğu ve naylon torbayla dolu hesaplı yeşil çayıra kıvama gelelim diye saldıysa, sonrasında bir şey olacak mıydı? Askere gidip gelmeden olmaz diyenler vardı. Orhan'la ben başvurmuş bekliyorduk. Erdem ise gidip dönmüştü. E haniydi peki? Düz mezuna iş vermiyorlar. Yurt dışına master yapmaya gidin. Green card piyangosu var, ona başvurdunuz mu diyenler vardı. Başka hayatlar mümkün diyenlere ise tüm kalbinizle inanmak istiyordunuz. Bir pire sirgine katılıp Norveç'e gitmek, flamenkolu kadınların peşinden Madrid'e süzülmek, dünyayı dolaşan bir gemiye miço yazılıp her limanda ayrı sevgililer edinmek. Evet, bunlar hoş şeylerdi. Gel gelelim, çeviri gençlik hayalleriydi hepsi. Yerli versiyonda vize diye bir şey vardı ki, 7 düvelde ünlü işsiz Türk gencinin asla ulaşamayacağı hologramlı bir rüyaydı. Böylesi tuhaf ve ezber önerilerde bulunan arkadaşları CV'lerimizde sabıka kaydı olmasın diye dövmüyorduk. Onun yerine Frans dizisi ne kadar komik değil mi diyorduk. Aşkları, işleri filan, günlük hayatın problemlerini, çelişkilerini, insanların küçük umut ve özlemlerini tatlı tatlı şey ediyor. Tıpkı biz. Daha başka şeyler de söylemek istiyorduk aslında. Esasen Frans ne ki hoca? Bandırma'daki bir bakkalın 3 oğlu olan Sayan kardeşlerin hayatı başlı başına bir success story'dir bak. Sen kalk o taşla kafa sabasından te Boğaziçi'leri filan kazan. Eğitimde fırsat eşitliği bilmem ne, hadi ileri saralım oraları, sıkılıp başka kanala geçme. Yaşlı bir bakkalın yorgun yüzüne uygun ışık verir araya, kahkaha efekti de koyarız. Ön raftaki bulgur paketlerini Nescafe ile değiştirelim güzel hatırın için. Ama bir yere kadar bir arkadaşım. Bak bakkal öldü, onu bile gizledik senden. 3 oğlundan öfke ve çaresizlikle dolu öyle bir hıçkırık yükseldi ki bastıracak kahkaha efekti bulamadık. Diyorum işte sana, bir yere kadar. Bizi sıkça ziyarete gelen bu arkadaşlardan bir tanesini dövebilsem dövecektim. Öyle ki hiçbir zaman hiçbir şeye hiç bu kadar ramak kalmamıştır. Hocam, kendini bir product olarak düşün. Aldığın diploma, gördüğün kurslar, bildiğin diller ve bilgisayar programları, hatta boyun, postun ve diğer fiziksel özelliklerinle işverenin kullanımına hazır bir ürünsün sen. Peki kendini nasıl pazarlayacaksın? İşverenin A yerine B'yi işe alması için özelliklerini arttırman ve bunları sunman lazım. Böyle şeyler konuşuyorduk A'yla. Yarın işe gidecek, oturmuş kırmızı perdeli evde gömleğini ötülüyordu. Az kafasını çevirip arkadaki kitaplığa baksa, vaktin zamanında pek iyi alarak geçtiğimiz iş idaresi, pazarlama stratejileri ve benzeri gibi ders kitaplarını görmemesine imkan yoktu. O kitapları raftan kapıp kafasına ekleştirmek, ne diyorsun lan, kime anlatıyorsun bunları oğlum, ne yurt dışı, nasıl master, nasıl dil kursu bir tane daha, bedavası var mı onların diye bağırmam an meselesiydi. Arak makale profesörlerinin çeviri kitaplarını ezberleyip diplomamı alalı çok oluyor da derdim. Ama olmuyordu işte. Söylemiştim, kırmızı perdelerin altındayken bir salağa salak diyemiyordunuz. Oysa bu durumdayken size herkesin her şeyi söylemeye doğal bir hakkı varmış gibiydi. Anlatılamaz bir değersizlik duygusu tarafından kuşatılıp öylece kalıyordunuz. En kötüsü de herkesten ve her şeyden nefret ederken yakalıyordunuz kendinizi. İşi olanlardan, sevgilisi olanlardan, televizyonda bir diziyi kaçırmayan izleyenlerden, niyeyse Noel çamı süsleyenlerden, fal okuyanlardan, klip çekenlerden, onları eleştirenlerden, kendini bir müziğin ritmine kaptırmış öylesine dans edenlerden, bırakıp gidenlerden, gitmek bilmeyenlerden, gözün üstünde kaşı olanlardan. Hadi şimdi bu geveze arkadaş o gece hayatımıza dair ezbere yaptığı önerilerden sonra ondan sadece A diye söz ediyorduk. Benim nedensiz nefretime kurban olmasındı. Sustum ben. Hatta şefkat gösterdim A'ya. Hiç yoktan ilgileniyordu lan işte bizle, fena mı? Hem aşağılık oyunları vardı hayatın. İş bulup ofis ortamlarına dalınca deliksiz kravatlar edinip elimizde kahve bardakları, cebimizde Sodexo'larla Ficus Benjamin saksıları arasında sekerken bizim böyle cozutmayacağımızın garantisini kim veriyordu ki?